Ayrım 11, sayfa 106. Havala, Murat Ağırel. Tolga Coşar ve Gökhan Papila'nın Levent Tekçe vasıtasıyla İshak Arşam, Atilla Avcı, Levent Gezen ve Galip Çeçen'e mal yani uyuşturucu getirecekleri, Gökhan Papila'nın Levent Tekçe ile görüştüğü ve Ankara'da buluşacakları bilgisi alınıyor. Muhbir ifadesinde Tolga Coşar ile FaceTime üzerinden konuştuğunu aktararak şunları söylüyor. 20 kilo altınımız var. Senin gümrük bağlantıların aracılığıyla malı çekebilir miyiz diye sordu. Kendisine getirilecek altının menşeini sorduğumda Kolombiya ülkesinden uçak aracılığıyla geleceğini söyledi. Kolombiya ülkesinden geleceğini söylediği için altın olarak söylediği malın uyuşturucu olabileceğinden şüphe duydum. Bu suretle kendisinden gelecek olan malın fotoğrafını bana göndermesini istedim. Aynı GSM hattı üzerinden bu kez WhatsApp isimli uygulama üzerinden bana Kolombiya'dan gelecek malın içerisinde bulunduğu kutu fotoğrafını ve paket numaralarını gönderdi. Gönderilen kutu üzerinde Flowers yazı ibaresini görmem üzerine yine şüphe duydum. Bu kutunun içerisinde ağırlık ve hacim olarak altın değil de uyuşturucu mu var diye kendisine sordum. Kendisi bana hitaben, nereden bildin? İçerisinde kokain var. Hacı daha önceki gümrük bağlantımız telefonu kapattı. Uçak inmek üzere bunu bir şekilde gümrükten çıkarmamız lazım diye beyan verdi. Gerçekten de kokain çiçek kutularının içerisinde yakalanıyor. Bu ifadelerden sonra Levent Tekçe, Nurten Alemdar, Atilla Avcı, İshak Arslan, Galip Çeçen, Süleyman Asığan, Levent Gezen isimli kişilere ait yüklü miktarda kokain maddesinin yurda sokulacağı bilgisi alınıyor. MSC Carmen isimli gemide bulunan muz yüklü CRLU-118-6586 numaralı konteynerde yapılan aramada muz kolilerine gizlenmiş 44 kilo 850 gram kokain maddesi ele geçiriliyor. Uyuşturucu her yurt dışından yüklendiğinde Tolga Coşar borcu olduğu kişiye güven vermek amacıyla yükleme görüntülerini ve uyuşturucunun geleceği ile ilgili ayrıntılı bilgileri veriyor. İddianamede de bu görüntüler ve yazışmalar delil olarak kullanılıyor. Tolga Coşar Kolombiya'ya birçok kez gidiyor. Gittiği zaman da bir sosyal medya uygulaması kullanıyor. Adı Terima. Kolombiya'daki kişilerle ilgili Terima uygulamasıyla iletişim kuruyor. Bu uygulamadaki yazışmalar kod adlarıyla yapılıyor. Brando, Rodriguez, Cartel, Frankie, Eko Eko, Şişko Erdal, Minik gibi kod isimleri kullanılıyor. Tabii ki hepsinin gerçek kimlikleri tespit ediliyor. Şuraya geleceğim. Bu olaylar sonucunda en son yine Mersin limanında yakalanan uyuşturucu maddelerle ilgili yine biraz önce bahsettiğim aynı isimlere ulaşılıyor. İlginç olan bahse konu malın parasını Galip Çeçen'in Bakırköy'deki dövizci üzerinden gönderdiğinin ifade edilmesi. Bu kadar soruşturma ve tespitin ardında elinizde tuttuğunuz kitabın kaderi de döviz büroları ve kuyumcular üzerinden gönderilen yasa dışı kara para transferinin ortaya çıkarılmasıyla değişiyor. Her şey bu para aktarma sisteminin bulunmasıyla başlıyor. Gelin şimdi yeni bir soluk alın ve ağzınızı açık bırakacak terör örgütlerinin, uyuşturucu kaçakçılarının, kara para aklayıcıların, Türklerin, Arapların içerisinde olduğu bir sistemi size anlatayım. Paranın izini sürebilmek için Almanya'ya gittim. Havala sistemi. Bu para transfer sisteminin önemi uyuşturucu kaçakçılığı ve terörün finansmanında da kullanılıyor olmasından geliyor. Öyle ki artık Bitcoin üzerinden yapılan ödemeler bile bir yerden sonra takip edilebiliyorken bu sisteme tam olarak hükmetmek mümkün değil. O yüzden örnekler vererek havala sistemi devletlerin başına nasıl bela açıyor göstermek istiyorum. Kelimeden de anlayacağınız gibi bizdeki havale kelimesinin Arapça Farsçadan gelen kökeni nasıl işlediğini aktarayım. Emniyet mensupları tarafından uyuşturucu tacirlerine karşı yapılan başarılı operasyonlar kadar önemli olan diğer bir durum uyuşturucu parasının sevkinin takibidir. Yani uyuşturucuyu yakalamak kadar, hatta bazen daha da önemli, paranın takibini ve izini sürmek çok kritiktir. Yapılan operasyonlar ve neticesinde hazırlanan iddianamelerde gördüğüm uyuşturucunun kime gittiği ve uyuşturucu parasının takibi yapılmıyor. Bence en büyük eksik burada yaşanıyor. Ancak uyuşturucu tacirleri ve kara para sahipleri elde ettikleri parayı legal hale getirmek veya yurt dışına çıkarmak için çeşitli yöntemler deniyorlar. Teknoloji her geçen gün gelişiyor ve yeni ödeme sistemleri ortaya çıkıyor. Ancak kitabımın içerisinde yer alan ve izini sürdüğüm bir para aktarma sistemini anlatmam ve ulaştığım bilgileri size aktarmam gerekiyor. Paranın izini sürebilmek adına önce Mersin'e gittim. Limana gidip aramaların nasıl yapıldığını gözlemledim. Muz ticareti yapan firmalarla konuştum. Muz ticareti gibi yasal bir iş yapılırken yasal yollardan ve kayıtlı gönderilen para normal olanı. Ancak bazı muz ticaretinde para gönderilme seçeneği olarak döviz şirketi veya kuyumcuların neden kullanıldığını anlamadım. Bu sorunun ve döviz kuyumcu transferinin peşine düştüm ve karşıma sonu olmayan dipsiz bir kuyu çıktı. Paranın nasıl transfer edildiğine dair sorularıma cevap ararken haber kaynağımın havala cevabıyla karşılaştım. Kulak aşinalığım vardı ancak sistemi bilmiyordum ve araştırmaya başladım. Bunun için de Almanya'ya gittim. Neden gittiğimi ve ayrıntılarını anlatacağım. Ancak özellikle havala sistemini anlatmam gerekiyor. Hindistan ve Çin'de batı finans sistemlerinden yüzyıllar önce doğmuş olan para transfer sistemi olarak kabul ediliyor. Günümüzde uzmanların yaptığı en basit tanımla havala, paranın yasal olmayan yolla transfer edilme sistemine verilen isim. Havala sistemi bir kişiden başka bir kişiye para transferi yapmak için kullanılan geleneksel ve kayıt dışı bir sistemdir. Bu sistemde parayı transfer eden kişiye havaladar denir. Para transferi yapan kişi parayı bir havaladara verir, havaladar parayı aynı anda veya daha sonra aynı parayı almak isteyen başka bir kişiye verir. Hemen nasıl işlediğini anlatayım. Örneğin Türkiye'den Almanya'ya para göndermek istiyorsunuz, kaçaksınız veyahut kara para elde etmişsiniz ve herhangi bir iz ve kayıt bırakmadan 20 bin avro göndermek istiyorsunuz. Bu işlem için öncelikle sistem içinde olan bir döviz bürosu veya kuyumcu buluyorsunuz. Göndermek istediğiniz miktarı tarih ve bilgilerle buraya teslim ediyorsunuz. Havaladar denen bu kişi belli bir komisyon karşılığında, yani %3-10 arasında size bir şifre veriyor. Havaladarın tek yapması gereken istenilen tarihte sistem içinde olan şubesine veya anlaşmalı çalıştığı güvenilir bir yere işlemi bildirip teyit etmek. Havaladar işlem sırasında transfer yapan kişiye bir şifre veriyor. Parayı alacak kişi bu şifreyle karşı taraftan parasını alıyor. Kara para altın ticareti üzerinden sisteme sokuluyor ve bu şekilde para hareketi, para transferi herhangi bir iz bırakmadan el değiştirmiş veya ülkeden çıkmış oluyor. Bu şekilde para akışı kayıtlara geçmiyor ve transferin takibi neredeyse imkansız hale geliyor. Havala sistemi özellikle Arap coğrafyasında yaygın bir şekilde kullanılmaya başlandı. Ancak batılı bankacılık uygulamalarının başlamasından önce bu sistem esas olarak Hindistan'da geliştirildi. 20. ve 21. yüzyıllarda havala sistemi üzerindeki en önemli etki teknolojik ilerleme ve internetin yaygınlaşmasıyla meydana gelmiş, bu da havala sistemi aracılığıyla fon aktarımı için modern, yükseltilmiş bir modelin oluşumuna yol açtı. Daha önceki zamanlarda ticaretin finansmanı için IFT sistemleri kullanılıyordu. Haydutların kuşattığı yollarda altın ve diğer ödeme şekilleriyle seyahat etmenin tehlikeleri nedeniyle yaratıldılar. Yerel sistemler Çin'de ve Doğu Asya'nın diğer bölgelerinde yaygın olarak kullanıldı ve kullanılmaya devam ediyor. Çeşitli isimler altında anılıyorlar. Fei Qian yani Çin, Padala Filipinler, Hyundi Hindistan, Hui Kuan Hong Kong ve Fei Kuan Tayland. Havala veya hundi sistemi artık yaygın bir kullanıma sahip, ancak tarihsel olarak Güney Asya ve Orta Doğu ile ilişkilendiriliyor. Şu anda birincil kullanıcıları Avrupa'ya, Basra Körfezi bölgesine ve Kuzey Amerika'ya göç eden ve Hindistan Yarımadası, Doğu Asya, Afrika, Doğu Avrupa ve diğer yerlerdeki akrabalarına havale gönderen gurbetçi toplulukların üyeleri olarak görülüyor. Bu göçmen işçiler sistemin rolünü ve önemini yeniden canlandırdı. Havala fonların meşru transferi için kullanılsa da anonimliği ve asgari düzeyde belgelenmesi, onu yasa dışı faaliyetleri finanse etmek için fon aktaran kişi ve grupların suistimal edilmesine karşı da savunmasız hale getirdi. 11 Eylül 2001'de Dünya Ticaret Merkezi'ne yönelik terörist saldırılardan kısa bir süre sonra havala haberlerde ve politik söylemde teröristlerin eylemlerini finanse edebildikleri önemli bir kanal olarak tespit edildi. 11 Eylül'den sonra havala uluslararası basında terörizm için kurulmuş bir bankacılık sistemi, bir uluslararası yeraltı bankacılık sistemi olarak tanımlandı. Sistemin genellikle yasa dışı finans için sağladığı yararlar yüzünden günümüze kadar varlığını sürdürdüğü, havala sisteminin uyuşturucu ticareti, insan ticareti, terörizm ve yolsuzlukla bağlantılı olduğu yönünde görüşler halen tartışılmaya devam ediyor. Dipnot, Burcu Gediz Oral, Optimum Ekonomi ve Yönetim Bilimleri Dergisi 2021, sayfa 331-350 arası. Konumuza geri dönersek, Almanya'ya gittiğimde bu sistemi kullanarak yasa dışı elde edilen paraların transferine dair dava var mı, bununla ilgili operasyon yapıldı mı diye araştırmaya başladım. Almanya'da yapılan bazı operasyonların bilgilerine ulaştım. Ancak özellikle bu konu hakkında yayımlanmış raporlar var ve bu raporlar çok önemli. Avrupa'daki bu gelişmelerden daha da önemlisi, 2020 Mayıs ayında Birleşmiş Milletler'in yayınladığı IŞİD'in finansmanı ile ilgili rapor. Dipnot, Birleşmiş Milletler raporu, Lafaren Institute Blog, 30 Ağustos 2021. Burada IŞİD'in finansmanında merkezinde Türkiye'nin bulunduğu bir havala ağının önemli bir yer tuttuğu bildiriliyor. Türkiye ile ilgili benzer iddialar ABD Hazine Bakanlığı'nın 2019, 2020 ve 2021 yılı raporlarında da 3 yıl üst üste yer alıyor. Bu raporlarda El-Kaide, Tahriki Taliban, IŞİD Horasan, IŞİD Merkez gibi yapılanmaların dünyanın çeşitli yerlerinden topladıkları paraların önce gizlice Türkiye'ye getirilip buradan transfer edildiği öne sürülüyor. Havala şebekesinin faaliyetlerinde Bahreyn, Kuveyt, Umman, Katar, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin de önemli rol oynadıkları vurgulanıyor. The Economist, dünyadaki oyun kurucular kapalı ve kontrol dışı olması ve terörün finansmanında kullanılması nedeniyle havala sisteminden nefret ediyorlar ve yakında çok geniş önlemler alınacak diyor. Dünya medyasında çıkan Türkiye merkezli havala şebekesi operasyonları ile ilgili haberlerde geçen rakamların toplamı milyarları buluyor. Anlaşılıyor ki Türkiye'deki sistemin içerisinde klasik ve meşru faaliyet sektörlerinin yanı sıra bu tür kayıt dışı işler de önemli bir rol oynuyor. Bu konuda Oda TV'den Kayahan Uygur'un yazısından yararlandım. Şöyle anlatmış: Türkiye'nin son yıllarda Arap ve İslam dünyasında oynamak istediği rol, Suriye, Irak, Libya, Afganistan gibi ülkelerdeki gelişmelerde masada olma isteği, havala şebekelerinin ülkemize kanca atmasına zemin hazırladı. Ayrıca ülkemizdeki çoğu Suriyeli ve Afgan, değişik İslam ülkelerinden milyonlarca kuralsız ve kağıtsız göçmenin varlığı, bu tür bir paralel ekonomi için en iyi ortam olarak kabul ediliyor. Kayıt dışı faaliyetin ülke ekonomisine belli bir dinamizm sağladığı, hatta kısa vadede döviz ihtiyacını gidermeye yardımcı bile olduğu öne sürülebilir. Kayahan Uygur'un yazısında belirttiğine göre bir yerde dur denilmeyen, hatta zaman zaman çıkarılan vergi aflarıyla teşvik bile edildiği söylenen bu tür para transferleri ne zaman patlayacağı belli olmayan başka bir saatli bomba gibidir. Dövizin yükselmesini önlemek gibi kısa vadeli ekonomik amaçlar uğruna bu tür yollara müsamaha edilmesi ülkemizin uluslararası konumuna darbe indirebilir. Üstelik terör finansmanı gibi son derece riskli konularla da ilişkilendirilen havaala sisteminin Türkiye'nin ekonomik kalemlerinden biri olması kabul edilemez. Dipnot, Kayahan Uygur, yeni Türkiye'nin gelir kaynağı oldu. Nedir bu havaala? Oda TV 10-10-2021. Bu konuda Avrupa Birliği Komitesi de bir rapor hazırladı. Raporun içerisinde alternatif havale sistemleri denilerek havala işaret ediliyor. Özellikle bu tür sistemler göçmen işçilerin kendi ülkelerindeki akrabalarına para transferini kolaylaştırıyor. Havala paranın göç baskısının yoğun olduğu ülkelere geri taşınmasında çok önemli bir araç. Peki bu işin uyuşturucu ile ne ilgisi var? Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi, UNODC tarafından yayınlanan yeni bir rapora göre, dünya çapında kullanılan bir para transferi hizmeti olan havala, organize suç grupları ve diğer suç aktörleri tarafından kötüye kullanıma açık bir halde. Uyuşturucu kaçakçıları, göçmen kaçakçıları ve diğer suç aktörleri yasa dışı fonları aktarmak ve yasa dışı faaliyetlerden elde edilen gelirleri depolamak için sistemin özelliklerinden yararlanıyor. Rapor havaladarların yani havala hizmetlerini işleten kişilerin genellikle fonların kaynağını veya işlemlerin amacını incelemediğini, bu durumun da bunu yasa dışı faaliyetlerde bulunanlar için cazip bir seçenek haline getirdiğini ortaya çıkardı. Havaladarlar nakit tasarrufu, döviz bozdurma, kısa vadeli borç verme, fonların saklanması ve ticaret garantileri sunar. Burada en önemli nokta şu. Dünyadaki afyonun %80'ini sağlayan Afganistan'da havaladarlar, afyon haşhaş çiftçilerine veya afyon kullanıcılarına yapılan ödemelerin aktarılmasında doğrudan rol oynayabilir veya ülkeler arasındaki uyuşturucu kaçakçılığı gelirlerinin aktarılmasına yardımcı olabilirler. Organize suç grupları ayrıca havaladarları uyuşturucu satıcısı ve alıcısı arasında mütevelli heyeti veya aracı olarak kullanıyor. Afganistan'daki bir havaladar, havala sistemi uyuşturucu kaçakçılar için güvenilir ve kullanımı kolay bir sistemdir diyor. Bu sistemle birlikte uyuşturucu kaçakçıları polis tarafından tespit edilemiyor ve takip edilemiyor. Türkiye'ye geleceğim. 16 Mart 2016'da Almanya Europol uzmanlarının desteğiyle uluslararası eroin kaçakçılarına kara para aklama hizmetleri sunduğundan şüphelenilen Almanya merkezli bir Iraklı organize suç grubuna karşı harekete geçti. Operasyon öncesinde Fransa, İspanya, Almanya ve Hollanda'daki kolluk kuvvetlerini koordine eden Europol tarafından desteklenen ve Eurojust'ın adli makamlar arasındaki koordinasyonunu da yansıttığı kapsamlı ve karmaşık cezai soruşturmalar gerçekleştirildi. Yüzlerce polis ve gümrük memurunun gerçekleştirdiği operasyonda çok sayıda evde arama yapıldı ve 5 şüpheli gözaltına alındı. Çoğunlukla Irak vatandaşlarından oluşan bu suç örgütü Avrupa genelinde İspanya, Hollanda, İtalya ve İngiltere eroin satışından elde edilen gelirlerin toplanmasından ve bu fonların Almanya üzerinden Orta Doğu'ya tahmini toplam 5 milyon avro tutarında aktarılmasından sorumluydu. Suçluların çalışma yöntemi tüm Avrupa'da kirli parayı toplamak için araba ile seyahat eden nakit kuryelerinin kullanılmasını ve ardından toplanan varlıkları Orta Doğu'ya iletmek için ticarete dayalı kara para aklama tekniklerinin kullanılmasını içeriyor. Yani daha önce ticaret amacıyla kullanılan bir sistem artık terör örgütlerinin, uyuşturucu kaçakçılarının, göçmen kaçakçılarının ve kara para aklayıcıların kullandığı bir sistem haline gelmiş durumda. Türkiye'ye kaçırılan altınlar. Esas can alıcı noktaya henüz gelmedik. Almanya'da 2020 yılının Ocak ayında bazı Türk kuyumcularına düzenlenen baskınlar sonucunda yüklü miktarda altının yasal olmayan şekilde Türkiye'ye kaçırıldığı ortaya çıkarıldı. Köln savcısı Röne Seppi, 53 sanık hakkında soruşturma açıldığını, 3 şüphelinin de tutuklandığını açıkladı. Sanıkların kurdukları bir çete aracılığıyla Türkiye'ye yaklaşık 1 milyar 600 milyon avro değerindeki 75 ton altını kaçırdıkları iddia edildi. Savcılık örgütün telebaşı olarak İstanbul'da yaşayan kuyumcu toptancısı Turan S'den şüphelenildiğini belirtti. Yapılan açıklamada S'nin Türkiye'de arandığı kaydedildi. Kara para aklama, dolandırıcılık, vergi kaçakçılığı, ödeme hizmetleri denetim yasasının yani ZAG'nin ihlali ve çete kurmakla suçlanan zanlılar Hollanda'dan getirilen uyuşturucu paralarıyla kaçak nargile tütünlerinden elde edilen gelirin aklanarak Türkiye'ye aktarılmasına aracılık etmekle suçlandı. Alman basın ajansının yani DPA'nın verdiği haberde çetenin bir tür kara para aklama sistemi olan havaalaya benzer bir yöntemle Hollanda'dan gelen, başta uyuşturucu olmak üzere kaçakçılıktan elde edilen gelirleri akladıkları ifade edildi. Bu bağlamda Keulstrasse kentinde kuyumculuk işi yapan çetenin sözde liderlerinden birinin yasa dışı yollarla 50 milyon avro akladığı ve bu işlemden yaklaşık %1 komisyon aldığı öne sürüldü. Haberde çetenin kara para aklama faaliyetlerinde parayı önce eski tarihli altınlar ve diğer değerli metallere yatırdığı, daha sonra eritilip külçeler haline getirilen ve resmi gümrük belgeleriyle Türkiye'ye gönderildiği ve orada yeniden paraya çevrildiği belirtildi. Çetenin para transferi için başvurduğu yöntem havala sistemi çıktı. Yine Almanya'da 250 milyon avrodan fazla para aklamış olan bir şebekeyi açığa çıkarmak için 3 eyalette 60'tan fazla adrese baskın yapıldı. 70 kadar kişi gözaltına alındı, 11 kişi tutuklandı. Bu yazdıklarım aslında sonuç. Gelin ben her şeyin nasıl başladığını anlatayım. 11. ayrımın sonu. Sayfa 115.